SBS Türkçe ilesiniz. Sayın dinleyiciler, yeni bir Türkiye Gündemi programında Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, mecliste kavgadan başlamak istiyorum. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ne zaman ortaya çıksa ardından kavga geliyor sanki. Öyle mi Yavuz Bey?
Mecliste bütçe görüşmeleri var. Bütçe görüşmelerinde yeni yönetim sistemine geçtikten sonra böyle heyecansız bir dönem olduğu söyleniyor. Biz de geçmişteki bütçe görüşmelerine baktığımız zaman bu dönemde heyecanın biraz düşük olduğunu görüyoruz ama Süleyman Soylu tabii bu değerlendirmenin dışında. Geçen yılda bütçe görüşmeleri sırasında Süleyman Soylu üzerinden büyük tartışmalar çıkmıştı. Bu yılda Plan Bütçe Komisyonu'nda gerilim çok yüksekti. Muhalefet milletvekilleri özellikle Sedat Peker'in iddialarını Süleyman Soylu'ya tekrar hatırlattılar. Kendi iddiasını hatırlattılar. 10 bin dolar alan mafyadan siyasetçi kim ki bu açıklama, Soylu'ya ait bu iddia. Bunu niye açıklamıyorsun diye. Bununla ilgili herhangi bir işlem yapılmadı. Süleyman Soylu da tansiyonu yükseltmek için özel çaba sarf ediyormuş gibi bir hava içerisindeydi. Plan Bütçe Komisyonu'nda muhalefet milletvekillerine niye gülüyorsunuz ben konuşurken diyerek çıkıştı. Ortalık ayağa kalkmıştı. Şimdi genel kurul salonunda da Sedat Peker'in iddiaları gündeme getirildi. TODEX vurguncusunun Soylu'nun yeğeniyle İçişleri Bakanlığı makamındaki fotoğrafları gündeme getirildi. Aysel Tuğlu'nun annesinin mezarlığı tahrip edilmişti. Mezarlığı tahrip edenlerin Soylu'yla fotoğrafı çıkmıştı. Niye hep bu isimlerle yolun kesişiyor diye Süleyman Soylu'ya soruldu. Birçok milletvekili birçok soruyu ardı arda sıraladılar muhalefet milletvekilleri. Soylu bütçesini savunurken savunmadan ziyade o sorulara yanıt vermekten ziyade daha çok hücum taktiğini benimsedi ve hem HDP'lilere hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne yüklendi. HDP'lilere terörle ilişkili oldukları iddiasıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne HDP ile birlikte hareket ediyorlar diye çok sert eleştiriler yöneltti. Tabii o eleştiriler sırasında genel kurul salonu epey bir gerildi. O eleştiriler üzerine söz alındı. Özellikle Özgür Özel'in konuşması üzerine film koptu diyebiliriz genel kurul salonunda. Özgür Özel Soylu'nun şehitleri ayakta alkışlatmasını bir şov olarak nitelendirdi ve kendisini alkışlatıyor gibi yapıyor. Bu bir çakallık dedi. Ve bunun üzerine ortalık ayağa kalktı. Milletvekilleri sıralarından kalktılar, kürsüye yürüdüler. CHP'liler, AK Partililer. Bu arada bazı isimler Soylu'yu tutmakta güçlük çektiler ki bu hiç görüldük bir şey değil. Soylu locadan çıkarak Özgür Özel'in üstüne yürümeye kalktı. Yani hiçbir soruya cevap vermedi ama son derece gergindi Süleyman Soylu. Bir noktaya daha dikkat çekmek istiyorum. Ondan sonra genel bir değerlendirme yapacağım. O da Sedat Peker'in iddialarına yanıt vermektense biz suçluların peşinde koşuyoruz. Siz buraya suçluların iddialarını getiriyorsunuz. Bu Gazi Meclis'in çatısı altında bu iddiaları gündeme getiriyorsunuz. Ben devletime iftira attırmam dedi. Halbuki kimse devleti suçlamamıştı. Sezgin Baran Korkmaz'ın İçişleri Bakanlığı'na gidip geldiğini veya gelmediğini bu konuyla ilgili iddiaları açıklığa kavuşturması istenmişti. Dediğim gibi 10 bin dolar meselesi var. TODEX vurguncusunu yakaladık ha bugün ha yarın getireceğiz demişti. Gelmedi yeğeniyle ne işi olduğuna ilişkin iddialar söz konusu. Başka konularda önemli iddialar var. Yine Sedat Peker'in gündeme taşıdı. Bunların hiçbirisi de doğrudan şahsi kişisel iddialardı bunlar. Bunları devlete yapılmış bir hareket gibi görüp onun üzerinden bir değerlendirme yaptı. Ve tabii bu muhalefet milletvekillerinin tepkisine neden oldu. Peki neden Süleyman Soylu bu kadar gergin? Geçmişte Sedat Peker'in iddialarıyla birlikte iki kez televizyona çıktı. Orada bu iddialara yanıt verdi. O dönemde Süleyman Soylu'nun AK Parti tarafından yalnız bırakıldığı iddia edilmişti. Hatta kabineden çıkartılacağı konuşulmuştu. Onun konuşmalarında azdan az gider, çoktan çok gider biçimindeki sözleri, kendisinden önce sokaklarda bombaların patladığına ilişkin hatırlatmaları AK Parti'ye mesaj olarak algılanmıştı. Yani AK Parti ile Soylu arasında bir gerilim olduğu biçiminde bir değerlendirme vardı. Bunu tabii muhalefet de yaptı. O günden sonra hep Soylu hedef halindeydi. Çünkü hükümetin yumuşak karnı olarak Soylu göründü. Soylu'nun da bu kendisine yönelik taarruzlara karşı sorulara cevap vermektense karşı taarruzla yanıt verme taktiğini gözlemledik diyebiliriz. Onu da zirve haliydi bütçe toplantısında. Neredeyse yani tekmeler havada uçuştu, yumruklar havada uçuştu, gerilim son derece yüksekti. Bu gerilimden sonra da yani diğer bakanlıkların bütçelerinde durum biraz daha sakinleşti. Onu gözlemleyebildik ama Soylu farklıydı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde.
Yavuz Bey, şimdi bir de anketlerden bahsetmek istiyorum. Anketler farklı sonuçlar gösteriyor. Bazı anketlerde AK Parti ile CHP arasındaki farkın kapandığı, hatta CHP'nin önde olduğu ortaya çıktı. Yani bu tahminler yurt dışından gördük. Bazı seçimlerde anketlerin ne kadar yanlış olduğu ortaya çıktı. Siz nasıl yorumluyorsunuz anket sonuçlarını acaba?
Şimdi son dönemde Türkiye'deki ekonomik sıkıntı nedeniyle iktidar ittifakının oylarında aşağı doğru bir yöneliş var. Bunu yapılan bütün anketlerde görmek mümkün. Ama tabii oranlar farklı. Kimilerine göre Millet İttifakı yani Cumhuriyet Halk Partisi de İyi Parti'nin oyları sadece. Cumhur İttifakı'nın üzerine çıkmış durumda. Kimilerine göre hala ikisinin arasında Cumhur İttifakı lehine 1-2 puanlık fark var. Ama şunu söyleyebiliriz. Yani bütün ölçümlerde kafa kafaya bir görüntü söz konusu. Burada HDP'yi kapsam dışında tutarak söylüyorum. Sadece HDP değil, Deva ve Gelecek Partileri de kapsam dışında olduğunda bile 1-2 puanlık fark var. Birisi birinin lehine, birisi diğerinin lehine. Öyle bir kafa kafaya bir görüntü var. Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasında. Tabii bunun ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğu konusunda bir tahlil yapmak pek mümkün değil. Türkiye'de de seçimlerden önce yapılan birçok ankette anket firmalarının yanıldıklarına şahitlik ettik. Ancak sokaktaki durum, Türkiye'nin yaşadığı ekonomik sıkıntı, enflasyon, geçim problemleri, bütün bunlar hayat pahalılığı, bütün bunlar İktidar Partisi'nin durumunu biraz güçleştiriyor. Muhalefet sokakta adım adım geziyor, esnafları, çiftçiyi, farklı meslek gruplarını, işçilerle bir araya geliyor. Onların şikayetlerini Türkiye'nin gündemine taşıyor. Gerçekten Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu ekonomik problem her ne kadar iktidar kabul etmese de belki de AK Parti iktidarında hiç görülmemiş bir noktada. Enflasyon aldı başını gitti. Günde iki defa etiketlerin değiştiğine şahitlik ediyor insanlar. Marketlerde, çarşıda, şurada, burada. Alım gücü iyice zayıflamış vaziyette. Doların nereye gideceğine ilişkin soru işaretleri arttı. Hükümetin böyle bir politikayı yani düşük faiz, yüksek kur politikasını neden benimsediği konusunda rasyonel bir yaklaşım yok. Hükümetin açıklaması işte ülkeyi üretim üssü yapacağız, üretim artacak. Üretim arttığında ihracat artacak, istihdam artacak, Türkiye'ye dolar gelecek, sonra doların fiyatı düşecek, ondan sonra da enflasyon düşecek biçiminde izah ediliyor hükümet yetkilileri tarafından, sözcüler tarafından. Ekonomistler bunu gerçekçi bulmuyorlar. Bu ortadaki ekonomik kaotik hal aslında hükümete oy da kaybettiriyor. Bu da bilinen bir gerçek. Ama buna rağmen böyle bir şey niye yapılıyor? Doğrusu bu işe böyle mantıklı bir yaklaşımla cevap verebilen kimse yok. Tek bir cevap var. O da şu an Beştepe'de Cumhurbaşkanı üzerinde etkisi olan ekonomi danışmanlarının ya da ekonomiyle ilgili birimlerin Türkiye'de üretimi arttırmanın tek formülünün düşük faiz olduğu konusunda Erdoğan'ı ikna ettikleri biçiminde ve o yolda da adım atılıyor. Bu çok uzun zamandır devam eden bir hazırlığın sonucu diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ama o hazırlık en azından bizim bildiğimiz kadarıyla 3 aydan öncesine dayanmıyor. Çünkü 3 ay önce açıklanan orta vadeli planda böyle bir hazırlığın emareleri yok. Bırakın 3 ayı, bundan birkaç ay önce yine bütçe verildi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Bütçede bile böyle bir ekonomi yönteminin emarelerini görmek mümkün değil. Yani her geçen gün dar gelirlilerin hayatının zorlaştığı bir dönem var Türkiye'de. Bunun da oy oranlarına yansıdığına ilişkin genel bir tespit yapılan bütün anketlerde bunu görmek mümkün elbette.
Yavuz Bey, son günlerde sanki kurdaki dalgalanma azaldı gibi, artık durum sakin diyebilir miyiz, yoksa bu Merkez Bankası'nın bir sonraki kararına kadar tanık olunan fırtına öncesi bir sessizlik mi acaba?
İlk başta çok daha kaotik bir görüntü vardı. Kimse fiyat vermiyordu. Bazı ürünlerin satışlarına sınırlama getirilmişti. İşte gün içinde etiketler birkaç kez değiştiriliyordu. Doların ne kadar yükseleceği konusunda kimsenin bir fikri yoktu. Buna bir müdahale söz konusu değildi. Ama sonra 13.80'lere geldiğinde dolar, Merkez Bankası iki defa müdahale etti. Orada yaklaşık 1-1,5 kimi kaynaklara göre, kimi kaynaklara göre 2-2,5 milyar dolar satış yaparak piyasaya ve bunu duyurarak müdahale etti. Aslında usulüne uygun bir biçimde. Tabi bu rezervleri azalttı. Son açıklanan rakamlara göre Türk Merkez Bankası'nın rezervleri yeniden 124 milyar dolara düştü. 128 milyar dolara çıkmıştı. Burada hem dolara müdahale hem BOTAŞ'a doğal gaz alımı için yapılan ödeme Merkez Bankası rezervlerini geri itti. Bu tabi brüt rezervler. Netine baktığınızda swaplar, borçlar çıktığında eksi 35-40 milyar dolar gibi bir rakam ortaya çıkıyor. Bunun da Türkiye'nin kırılganlığını arttırdığı konusunda ekonomistlerin tespitleri var. 13.80'ler civarında doların durduğunu görüyoruz. Bu Merkez Bankası'nın buradaki müdahaleleri de bunda etken elbette. Ama bunun dışında Türkiye'de dışarı çıkacak, yani Türk lirasını satıp dolar alacak bir yabancı grubu, sermayeler grubu da söz konusu değil. Bütün bunlar biraz bu noktalarda dövizin sabitleştiğini gösteriyor. Ama ekonomistler bir alım olduğunda, küçük de olsa bir alım olduğunda yine döviz fiyatlarının çok ciddi biçimde oynayacağından endişe ediyorlar. Çünkü bir çıpa söz konusu değil. Yükseldiği zaman yapılabilecek çok bir şey yok. Merkez Bankası'nın müdahale yeteneği az. Faizleri arttırma konusunda zaten net tavrını ortaya koymuş durumda hükümet. Faiz işte nasıl ortada diyor Cumhurbaşkanı. Hem bu işi dini yönden açıklıyor, hem bugüne kadar hep faiz enflasyon sarmalında gitti geldi. Türkiye yatırımlar bu nedenle olmadı diyor. Bütün sorumluluğu faize veriyor. Ve geldiğimiz noktada bir değişikliğe gitme niyeti de yok. Burada tabii fiyatlardaki artış da stokçulara bağlandı. Son dönemde biraz moda bu. Ülkeyi yönetenler Türkiye'de ortaya çıkan sorunlardan kendilerini pek sorumlu hissetmiyorlar. Genelde sorumluluk başka kesimlerde, başka alanlarda, başka yerlerde, hiçbirinde olmazsa dış güçlerde oluyor. Burada da son dönemde artan fiyatlardan stokçuları sorumlu tuttular. Ama ticaretle uğraşanlar da her gün gelen zamlar nedeniyle, özellikle ham maddesi dışarıdan gelen dolarla ölçülen ürünlerde satış yapmaktan imtina ettiklerini söylüyorlar. Çünkü sattıkları ürünü aynı fiyata yerine koyma imkanları yok. Zaten Türkiye'de son dönemde vadeli satış ortadan kalkmış durumda. Nakit satışlarda bile birkaç gün sonra teslimatlarda problem yaşandığı ve ürünün fiyatının birkaç gün içinde artması nedeniyle alıcıyla satıcı arasında problem yaşandığı belirtiliyor. Yani bir düzensizlik hakim ama hükümet ısrarlı. Cumhurbaşkanı 6 ayda biz bu işi çözeceğiz diyor. 6 ay biraz sıkıntı çekeceğiz diyor. Bir görece sakinlik söz konusu ama bu dolardaki, kurlardaki sakinlik piyasalara tam olarak yansımış değil. Oradaki fiyat artışları devam ediyor.
Yavuz Bey, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mecliste kürsüde konuşurken yaptığı bir el hareketi var. Tepki çekti. Kılıçdaroğlu da artık son dönemde üzerindeki baskıya yenik düşmeye başladı diyebilir miyiz? Yoksa bir yanlış anlama mı acaba?
Türkiye'de bir seçim gündemi muhalefette var ve bunu sürekli gündemde tutmaya da çalışıyor muhalefet partileri. Bu konuda işte bütçe görüşmesinde Kılıçdaroğlu'nun performansı da seçim talepleri üzerineydi ve Türkiye'yi hükümetin yönetemediği, yönetme kabiliyetinin ortadan kalktığı iddialarıyla bütçe konuşmasını yaptı. O konuşma sırasında bir el hareketi çok konuşuldu. Özellikle kamu özel işbirliği projelerinde dolar üzerinden yapılan kontratları eleştirirken yapmıştı. Türkiye'nin sırtına biniyor Amerika'daki enflasyon, Avrupa'daki enflasyon demişti. Bunu hükümet, iktidar ittifakı şiddetli bir biçimde eleştirdi. Meclisin altında, çatısı altında böyle bir hareket yakışıyor mu diye. Cumhuriyet Halk Partililer gayri ihtiyari yapılmış bir hareket, orada ahlak dışı bir hareket yapma sayıkıyla hareket edilmedi diye Kılıçdaroğlu'nu savundular. Kılıçdaroğlu da benim el hareketime bakacağınıza, ki orada özellikle bir şey yapmadım, asıl söylediklerime bakın diyerek durumu ortaya koydu. Ama yani iktidarla muhalefet arasında gerçekten şu anda ciddi bir gerilim var. Herkes de birbirinin bir açığını arıyor. İktidar partisi bunu bir açık olarak gördü, gündemde tutmaya çalışıyor. Muhalefet Partisi de iktidar partilerinden yapılan açıklamaları, mesela ekmek kuyruğunu bir düzen olarak görüp oradaki halkı figüran, onu yaptıran, muhalefeti de bu kumpasçı gibi gösteren iktidar sözcülerini ya da 2 kilo et yiyeceğinize yarım kilo yiyin diyen iktidar milletvekillerini gündemde tutmaya çalışıyor. Bu da aslında bir seçim havası olduğundan Türkiye'de. Her ne kadar seçimler 2023 yılında zamanında yapılacak dese de iktidar, muhalefet seçim için zorlamaya devam edecek. Yani götürebildiği yere kadar götürmek isteyecektir iktidar elbette, ama toplumdan da bu talep yükselirse, geçmişte bunun örnekleri var, biraz daha erkene çekme ihtimali de burada herhalde çok fazla ihtimal dışı görünmüyor. Buna ilişkin tespitlerde, beklentilerde yüksek. Özellikle muhalefet partilerinde hayli yüksek olduğunu görüyoruz bunu.
Yavuz Bey, son haftalarda Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin tek adayı, Cumhurbaşkanı adayı olarak öne çıkıyor. Sizce gerçekten Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak mı Erdoğan karşısında?
Seçim konuşulurken iktidar ittifakının adayının Recep Tayyip Erdoğan olduğu açık artık. Her ne kadar Bülent Arınç AK Parti bunu açıklamadı dese de Ömer Çelik bu açıklamayı yaptı. MHP zaten bizim adayımız Erdoğan demişti. Diğer taraftaki aday da çok konuşuluyor doğal olarak. Herkesin de gözü Kemal Kılıçdaroğlu'nun üzerinde. İyi Parti'nin Kılıçdaroğlu'na bir itiraz olduğuna ilişkin emareler var. Yapılan açıklamalarda bunun işaretlerini görmek mümkün. Daha çok kazanabilecek bir aday üzerinde durulması gerektiğinin içinden geçtiği anlaşılıyor İyi Partililerin. CHP'de ise beklenti Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması yönünde. Tabii burada karar verici olan Kemal Kılıçdaroğlu. Yani muhtemelen bu süreçte Cumhurbaşkanlığı adaylığı için toplumun nabzını tutacak Kılıçdaroğlu. Tutuyor da zaten. Bunun kapsam dışında, ihtimal dışı göstermiyor kendi adaylığını. Anketlere bakacak ki bu dönemde anketlerde daha çok Kılıçdaroğlu soruluyor seçmenlere. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan karşı karşıya kalırsa nasıl bir tablo çıkar sorusunun yanıtı aranıyor anketlerde. Eskiden olduğu gibi İmamoğlu ve Yavaş üzerinden değil de daha çok Kılıçdaroğlu üzerinden bu nabız tutuluyor. Muhtemelen de seçimlere yakın bir zamanda İyi Parti ile Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu kafa kafaya verip bu soruna ilişkin bir çözüm yolu bulacaklar. Kılıçdaroğlu adaylığında ısrar eder mi? Anketlere bağlı gibi görünüyor. Eğer anketler onu yukarıda gösterirse adaylık konusunda Meral Akşener'i ikna etmesi gerekecek. Sadece onu değil, Temel Karamollaoğlu'nu, Ali Babacan'ı, aynı zamanda Ahmet Davutoğlu'nu da ikna etmesi gerekecek. Geçmiş seçimlerde böyle bir birliktelik yakalamıştı Kılıçdaroğlu. Belli alanlarda tavizler vererek. Bugün adayla ilgili bir sıkıntı çıkar mı ortaya? Şu kesin, muhalefet eğer bir arada olursa ancak Cumhur İttifakı'nı yenebileceğini düşünüyor. O nedenle hem Ankara'da hem İstanbul'da bunun testleri de yapılmış durumda. Bundan vazgeçme ihtimalleri zayıf. Ama tabii bunun belirlenmesi, ismin belirlenmesi, belli ilkelerin ortaya konulması, onun üzerinde anlaşılmaya varılması da kolay bir şey değil. Muhalefette zor bir süreç bekliyor seçime kadar. Özellikle bu konularda uzlaşma arayan liderler, ki bunların farklı farklı oyları var. Ama bir masaya oturduğunda hepsi eşitler arasında eşit gibi görünecek. O nedenle Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada rolü büyük. Ben de orada Kemal Kılıçdaroğlu'nun karar verirken daha çok anketlerden ve nabızlardan yola çıkacağını, eğer kendisine ilişkin bir tereddüt olursa da bu konuda ısrarcı olmayacağı izlenimim var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaklaşımı her ne kadar Cumhurbaşkanı adayı gibi olsa bile bugünden.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.